Ayrım 2. Vakitsiz Şarkılar. Ali Kırca. Sayfa 29. İskarpin. Rugan deriden yapılmışlardı. Siyahtılar, bağcıklıydılar, 34 numaraydılar. Parlak ve yumuşaktılar. Kutusuna özenle konulmuş ve dokunulmamıştılar. Güleçtiler çünkü 10 yaşlarında bir çocuğun bayramlık babuşlarıydılar. Yan yana hazır olda durmuşlardı. Bayrama hazırdılar. Kış mevsimine rastlamış bayramlardan biriydi. Evlerde yanan sobalardan çıkan dumanlar rüzgarla savrulup gidiyordu. Bayramın ilk gününün ayaza keseceği Arife gecesinden belliydi. 10 yaşlarındaki çocuk bayramlık pabuçlarını son kez okşadıktan sonra kutusuna geri koydu. Saklayacak yer için biraz düşündü. Sonra mutfakta o an kullanılmayan fırınlı sobanın fırın haznesini dikkatlice yerleştirdi. Kapağını kapattı, yattı. Düşünde elbette bayramlık iskarpinleriyle sokaklarda koşuştururken gördü kendini. Üşüdüğünü hissetmedi. Bayram sabahı uyanır uyanmaz ilk işi mutfağa ve fırınlı sobaya koşmak oldu. Ama olamazdı. Fırının soba kapağından sızan alevlerin şavkı mutfağı kıpkızıl bırakıyordu. Evet, olamazdı. Soba yanıyordu. Yakmışlardı. Çığlıklar, haykırışlar, fırın kapağının açılışı, maşayla dışarıya alınan iki kömür parçası. Dokununca dağılacakları besbelli kavrulmuş iki deri kütlesi. Dokununca ağlayacağı besbelli bir çocuk yüreği. Gönül kırıklıkları, hicranlar ve sessiz gözyaşları. Bütün sevinçler ve bütün heyecanlar ve bütün hevesler alevlerle gitmişti. Bayram bitmişti. 10 yaşlarındaki çocuk bendim. İskapinler de benimdi. Yitip giden bayram sevinçleri de. O ayaza kesmiş bayram sabahından bu yana kaç yıl geçti? Kaç yıl önemli değil. Ama kaç ayakkabı, kaç iskarpin, kaç rugan, kaç bot, kaç postal, kaç makosen, kaç çizme, kaç yerli, kaç maiden bilmem ne, ucuzu, pahalısı, yüzlerce ve yüzlerce. Ama 35 yıl sonra Cahit Sıtkı gibi bir ömrün yarısı kadar yolu açtıktan sonra ben iskarpinlerimi istiyorum. İskarpinlerimi istiyorum. Yeniden uykuya dalmak, uyanıp fırın kapağını açmak ve bayramlık babuçlarımı elime alıp sokaklara kaçmak istiyorum. Hiçbir pabuç, hiçbir rugan, hiçbir çizme onların yerini alamadı. Çünkü hiçbir pabuç, hiçbir rugan, hiçbir çizme o kadar çok istenmedi, tutkularla ve heveslerle beklenmedi. Hayal edilmedi. Tutkuların, heveslerin ve hayallerin beslediği telaşlı heyecanlarla elinizi uzatıp tutacağınız anda alevlerle küle çevrilmedi. İçimizde kaldı bayram sevinçleri. İçinizde kaldı bayram sevinçleri. Tıpkı beklenmedik anda bitivermiş ilk aşklar gibi. Bütün bir ömrün saadetlerini ve hüzünlerini paylaşmaya hazır birlikteliklerin, yamacına tırmanırken kala kalmak gibi. Hangi makosem, hangi hilal kaşlı, hangi rugan, hangi ela gözlü. Ben alevlerle savrulup giden ilk iskarpinlerimi ve ilk sevdalarımı istiyorum. Adalet, hürriyet ve bağımsızlık isyanlarının ateşiyle gümbürdeyen delikanlı yüreklerimizin Türkiye ütopyasının yerine bir şey koyabildik mi? Koyabildiler mi? Hangi çizme, hangi liberalizm, hangi Putin, hangi devletçilik, hangi bot, hangi özelleştirme, hangi postal, hangi demokratikleşme paketi? Ben, alevlerle savrulup giden ilk iskarpinlerimi ve ilk ütopyalarımı istiyorum. Tomurcuklarından patlayacağı anda boynundan vurulan demokrasi maceralarını ömrünün ve İstanbul'un orta yerinde şiir seyri seferinin ara istasyonda inip bir daha görünmeyen bir garip şairi, yedi düveli çakar almaz tüfekle meydan okuyan, muasırlık telaşının tam da ortasında, boğaz içinde bir sarayda saati duran şayak kalpaklı adamın cesaretini istiyorum. Eski bayramlarda gözüm yok. Ben alevlerle savrulup giden hayallerimi ve bayramlık iskarpinlerimi özlüyorum. Naif soru. Rus bilim adamları, fay kırıklarının yol açtığı sesleri kaydetmek için kazdıkları 15 kilometre derinliğindeki kuyudan garip sesler duydular. Azap çeken, acı çeken insanların sesleriydi sanki duyulanlar. Haber yıllardır internet medyasında sayfadan sayfaya dolaşıp duruyor. Olayın ne ölçüde doğru olduğu ayrı mevzu ama söz konusu habere dayanılarak yorumlar da yapılıyor. En ilginç yorumsa duyulan çığlıkların cehennemden gelen sesler olduğu yolundaki değerlendirmeler. Ve cehennemin sesleri bir tık ötenizde, delinin adresi tıkladığınızda Cehennemin tüylerinizi diken diken eden seslerini duyabiliyorsunuz net olarak. Bir araya toplanmış milyonlarca insanın çığlıkları kulağınıza geliyor. Belli ki acı çekiyorlar. Evet, azap çekiyorlar. Gerçekten de korkunç, dehşet verici. Cehennem olgusu ister istemez dini yorumları da davet ediyor tartışmanın içine. Sesler cehennemden mi geliyor yoksa başka bir şey mi var işin içinde? Cehennem en büyük korkusu insanoğlunun. Kimler gider cehenneme? Ne azaplar çeker gidenler? İnananlar kadar inanmayanların da bilinçaltlarında bir yerlerde durur cehennem korkusu. Gönül gözü açık olan insanların cehennem akıbetinden uzak kalacağını söyler din uleması. Yine de yerin 7 kat altından gelen sesler ürkütür ölümlüleri. Lakin bir tür anlayamazlar o seslerin yerin mi yoksa kendi içinin mi derininden geldiğini bir türlü. Kendi vicdanlarının azap yüklü sesi olmasın sakın, kulaklarını sağır eden çığlıklar kim bilir. Cehennem yerin 7 katı altındaysa cennet nerededir peki ve kimler gider cennete kim bilir. Çocuktum daha, yeni başlamıştım ilkokula. Festival yaz aylarının sıradanlığını alt üst etmişti küçük şehrimizde. Ve şehre mehter takımı gelmişti bir de. Kostümlerinin renk şöleniyle sokaklar karnaval görüntüsünde bürünmüştü bir anda. Fakat ille de o müzik. Trompet seslerinin yarattığı harikulade duyguların üzerine kocaman kös davullarının tokmakları iniyordu. Muazzam bir coşkunun crescendosu ayağa kaldırıyordu şehrin sokaklarını. Bir de benim çocuk yüreğimi. Koşarak eve gittiğimi hatırlıyorum. Babama sorduğum soru yarım asrı aşan hayatımın belki de en naif sorusuydu. En naif ama cevabını en çok duymak istediğim soru. Mehter takımı cennete gider mi baba? Mütedeyyin bir Müslümandı babam. Yanına oturttu ve cennete kimlerin nasıl gidebileceğini anlattı uzun uzun. Sorum tam da istediğim yanıtı almamıştı. Küçük bir düş kırıklığıydı yaşanan. Lakin ben yine de adım gibi emindim mehter takımının cennetin kapısını araladığından. Bir çocuk yüreğini bu kadar kabartıp sevindirenler de giremezse cennete, başka kimin hakkı olabilirdi ki gönlü felah durabilmek cennetin kapısında? Kulağınıza ürkütücü sesler geliyorsa ara sıra, bilin ki içinizin 7 kat derininden kendi cehenneminiz ses veriyordur kendi vicdanınıza. Cennetse sevindirilmeyi bekleyen bir çocuk yüreği kadar yakındır kapınıza. Ne yaptın Tom Mix? Bunu bilmiyorduk. Kahraman Yüzbaşı Tom Mix'in maceralarının Türkiye'de yayınlanmaya başladığı yıl tam da bizim okuma yazmayı öğrendiğimiz yılmış meğer. Yarım asır kadar önce. Yani hiçbir şey kaçırmamışız. Yani tüysüz bir delikanlının Ranger'lıkta yüzbaşılığa kadar yükselip kötüleri alt etmesine eşlik ettiğimiz günler daha her şeyin başlangıcıymış. Sonra hepsini birlikte yaşadık. O 1001 surat dahil bütün kötülerle baş ettikçe biz kahraman olduk. 20-30 sayfalık o küçük ve renkli kitapçıklar bizi hep iyilerin kazanacağına inandırdı. İyi bitti her maceranın sonu. O nedenle de evde ve okulda Tom Mix okumamızın yasaklanmasını hiçbir zaman anlamadık. Allah'tan renkli kitapçıkların boyutları tarih ya da coğrafya kitaplarının arasına gizlenecek kadar küçüktü. Tom Mix bizim ilk cesaretimiz ve yasaklara karşı... Gene yanlış, aynı şey. Tom Mix bizim ilk cesaretimiz ve yasaklara ilk karşı koyuşumuzdu. Yasaklara direndik. Kahramanlar kazandı. Biz kazandık. Kahraman olduk. Tom Mix'le birlikte Texas'ta 50. yılını kutluyormuş Türkiye'de. Texas'ın kahramanının adı da Çelik Bilek'ti. Ama onu çoktan Türkçe olarak algılamıştık bile. O, Çelik Bilek'ti bir kahramandı bizim için. Kırmızı ceketli işgalci İngilizlere karşı direnen vatansever bir avcı. Kahramanlarımızla mutluyduk. Yasaklara da direniyorduk bir yandan. Onların kötülere direnişine eşlik ederek. Her yerde, her fırsatta okuyorduk. Sinema önlerinde macera değiştiriyorduk gizlice. Ve gerçekten anlamıyorduk yasağın sebebini de. Tom Mix Texas okuduk diye ne Amerikanlaştık bir gün bile ne silah doladık belimize. Yalnızca kahramanların kötüleri er geç alt edeceği inancı kaldı zihnimizde. Bir de okuma yazmayı hızla geliştirdik binlerce, on binlerce konuşma balonunun sayesinde. Ve okudukça anladık. Anladık başka şeyleri de zamanla. Hayatı, siyaseti, aşkı, hüzünleri, zaferleri, yenilgileri, emperyalizmi, sosyalizmi, faşizmi, liberalizmi, siyasal İslam'ı, laisizmi, cumhuriyeti, hürriyeti, milliyeti, sabahı, akşamı, şafağı. Demokrasi macerasını, isyanları, darbeleri, karşı darbedeleri, devrimleri ve karşı devrimleri, dar ağaçlarını ve cesaret taşlarını, yılgınlık ve başkaldırı sınavlarında. İşgalleri, savaşları, muharebeleri hudutlarımızda ve çok çok uzaklarda Vietnam'ı da okuduk, Yom Kippur Savaşı'nı da, Salvador Allende'yi de gördük, General Pinochet'i de. Ay yüzeyine indiğine de tanık olduk insanoğlunun, kansere ve AIDS'e yenildiğine de. Bolluk bereket günlerini de yaşadık, zeytinyağı ve ampul kuyruklarını da. Depremde sustuk kederli, futbolda coştuk. Her iktisadi depremin sonunda enkaz altında kalanlar kadar enkazdan nemalananları da bulduk toz toprak attığında. Kimimiz ağladı aynı şarkının namelerinde, kimimiz halay çekti ötekiyle göz göze. Sonuçta kazanmanın ve kaybetmenin birbirine kör bir bıçağın sırtında yaslandığını öğretti bu hayat hepimize. Velhasıl hayatımızın en hayırlı yasağı olduğunu nereden bilebilirdik? Kişisel tarihimizin ve ulusal coğrafyamızın kıvrımlarında gizlediğimiz 25 serilik o Tom Mix macerasının. Geç anladık. Bize iyilerin hep kazanacağını öğretmeseydin, sinema önlerinde hayal kırıklıklarımız o kadar büyük olmayacaktı belki. Ne yaptın bize, Captain Mickey? Kader. Son yıllarda 68 kuşağına ilişkin çok şey söyleniyor. Söylenenler o kuşağın gerçek fotoğrafının ne kadarını yansıtıyor bilinmez. Daha çok ideolojik ve siyasal kuramlar çerçevesinde tartışılıyor 68'liler. Anılar aktarılırken de genelde en ateşli yılların eylem ya da hareket içinde iz bırakan vakalarına kayıt düşülüyor. Bir kuşağı o tarih zelzelesinin orta yerine atan kadere kıymet biçilmiyor. Oysa kaderin en çok oynadığı ve kaderle en çok oynayan kuşak da 68'liler. 40 yıl önce kimileri o cehennem günlerinde yanıp kül oldular. Cehennemden kurtulanların 30 yıl sonra toplumsal yaşamdaki ağırlık yerlerine bakıp şaşıranların es geçtiği de o kaderin cilvesiydi. Kaderle başı hoş ve kaderle yüreği sarhoş bir kuşaktı 68 kuşağı. Ondan da savrulup durmaları ölümle hayat arasındaki zaman rüzgarlarında. İşte size 68'den bir kader hikayesi. O yukarı mahalledendi, ben İstasyon Caddesi'nden. Bizi birleştiren yaşadığımız küçük ilçenin harap ortaokulu oldu. Kadir'le aynı sıraya oturttular bizi. O esmer, ben sarışın, o hırçın, ben kabına sığmazdım. Ama kısa sürede çok iyi anlaştık. İlk anda bilmediğimiz bir ortak yanımız daha vardı. İkimiz de çalışkan öğrencilerdik ve okulun birincisi olup iftihara geçmek gibi bir iddiamız vardı. İlk sömestr bunu başardık da. İkimiz birden iftihar listesine girdik. Birincilik iddiamızı rekabete değil, dayanışmaya dönüştürmüştük. Önemli bir tarih sözlüsüne de birlikte hazırlanmıştık. Ben tahtaya kalkan ilk beşlinin arasında, sorudan soruya aklımdaki yanıtı hazırlarken, Kadir yerinden "biliyor musun" anlamına gelen bir işaret yaptı. Ben de gülümseyerek başımı salladım. Tarih hocası bunu kopya verme olarak algılamış olmalıydı ki, hışımla üzerimize yürüdü. Bir yumruk bana, bir yumruk Kadir'e. İkimizin de birer dişi kırılmıştı ağızlarımızda. Kadir hemen paniğe kapılırdı ama geç de olsa kendini toparladı. Bu talihsiz olaya rağmen sene sonu yine iftihar listesindeydik. Ailelerimizin maddi durumu bozulmuştu o yıllarda. Hatta Kadir evlere gazete dağıtarak harçlığını çıkarıyordu. Bir önceki günün gazeteleri genelde ertesi gün gelirdi ilçemize. İlk kez 1963'ün 22 Mayıs'ında aynı gün gelen gazeteleri akşamüstü saatlerinde dağıtırken bizim evin kapısına da bağırarak gelmişti. Günlük gazete, günlük gazete. O gün gazetede 21 Mayıs darbe girişiminin haberleri vardı. Kapıyı açtım, gülümsedi. Ağzındaki altın dişi akşam güneşinde ışıldadı. Tarih hocasının kırdığı dişi gazete satarak kazandığı paralarla altınla kaplatmıştı. Ortaokul bitince ikimiz de askeri okullara başvurduk. Kadir hava subaylığını düşünüyor, ben ise denizci olmayı istiyordum. Hocalık büyük bir özlemdi onun için. Sınavları kazandık ama o sağlık kontrollerinde gözden kaybetti. Üzüntüsü büyüktü. Havacılık hayalleri uçup gitmişti. Ben Heybeliada'ya doğru yol alırken o doğup büyüdüğümüz Akşehir'de sivil liseye devam etmek zorunda kalmıştı. Ayrıldık. Bir yıl sonra yaz tatilinde karşılaştık. Üzerimdeki beyaz üniformaya gönül kırıklığıyla baktığını hatırlıyorum. Bu onu son görüşümdü. Bir daha rastlaşmadık. Yıllar sonra Erdal Üz'ün 12 Mart acılarını damıttığı Gülünün Solduğu Akşam adlı kitabında şu satırları okudum. Bir arkadaşlarının ağzından Nurhak Dağı'ndaki üç genci anlatıyordu. Sinan'ın hemen yanında yatan ikinci ölünün başucuna götürdüler. Onu da otların üstüne arka üstü uzatmışlardı. Hemen tanıdım. Kadir'di. Ah, hiç aklıma gelmezdi Kadir'in öleceği. Nasıl da hemencecik paniğe kapılırdı. O tepede onu son görüşüm geldi gözlerimin önüne. Yün başlığını yanlarından kıvırıp kalpağa benzetmişti. Ateş ediyordu. Yere çömelmişti. Hafifçe yana kaykılmıştı. Ağzındaki o tek altın dişi de güneş vurdu mu ışıldardı. Kadir mi bu? Dediler. Onun da yüzünde çok sakin bir görünüm vardı. O da uyur gibiydi. Çıplak bir uykuda. Kadir diyebildim. Cehennemi olmayan gemiler. Aslında Çetin Altın'ın 40 yıl önce yazdığı bir yazıda geçiyordu bu sözcükler. Öteki satırların arasında kaybolup gitmesine izin verilemeyecek kadar önemliydiler. Kıyıdan denize bakan insanların, mavi suların ortasında gördükleri kuğu gibi beyaz bir gemiye duydukları hayranlık ortak bir duyguydu. Ah, o gemide ben de olsaydım hayıflanmaları ise bilinen eski bir şarkı. Ama Çetin Altan başka bir şey daha hatırlatıyordu. O geminin kazan dairesi. İşte o uzaktan beğendiğiniz geminin hayatı buradadır. Burası göksüz, denizsiz ve köpüksüzdür. Canavar gibi yanar ocak. Isı 55'i geçer. Terler birikir, yarısı çıplak vücutlarda. Uzaktan gıpta ettiğimiz geminin içindeki cehennemi bilmeyiz. Oysa o cehennem yürütür o gemileri. Ve ardından asıl vurucu cümle gelir. Ve cehennemi olmayan gemiler ne kadar süslü olsalar da yürüyemezler. Ne tuhaf. Çetin Altın'ın o yazıyı yazdığı zamanlarda çekilmiş iki kare resmim duruyor. Eskimiş albümümde. Belki de tam o yıl, tam o günlerde, kim bilir. İlk fotoğraf, kuğu gibi beyaz bir geminin güvertesinde, mavi bir gökyüzünün altında, bembeyaz üniformaları içinde bir genç adamı resmediyordu. Güneş öylesine parlaktı ki, gözlerini kısmak zorunda kalmıştı ister istemez. İkinci resimde ise aynı genç adam sadece birkaç saat sonra aynı geminin makine dairesinde gece vardiyasında görünüyordu. Bembeyaz üniformaların yerini haki renkli işbaşı tulumu almıştı. Vardiyadakilerin hepsinin üst kısımları çıplaktı. Kapkara, yağ ve kan ter içindeydiler. Bunaltıcı sıcak o tek kare resimde bile hissediliyordu. Dolayısıyla genç adam daha o zamandan biliyordu ki cehennemi olmayan gemiler ne kadar süslü olsalar da yürüyemezler. Çetin Altan haklıydı yani. Hayat kavgasının sonu bilinmez yolculuklarında etrafımıza bakıyor ve süzülerek giden beyaz gemilere gıpta ediyoruz. Güzel olmakla da kalmıyor, hızla süzülüyorlar beyaz köpükleri kabartarak uskurları peşi sıra. En önce onlar varıyorlar, varmak istedikleri limana. Onlar demir atıyorlar dünyanın en güzel koylarına. Lombozlarından onlar seyrediyorlar dünyanın en harikulade manzarasını. Ilık muson yağmurları onların güvertelerine yığıyor uzak diyarlarda. Pasifik güneşleri onların köprü üstüne doğuyor pembe şafaklarda. Gıpta ediyoruz. Kıskanıyoruz geziden. Lakin bilmiyoruz işte işlerindeki cehennemi. Kazanılmış bütün hayat hikayelerinin kazan dairelerinde en harlı ateşlerin yandığından haberdar değiliz. Sabancı'nın da mesela cennetini seyrettiğimiz kadar cehennemini de düşündük mü hiç arka odadaki? Evet, haberdar değiliz en güzel şarkıların hangi yürek yangınlarından sonra doğduğundan. Bacalarından en baş döndürücü tütsülerin yayıldığı ocaklarda, alevlenmiş hasret türkülerinden de. Yeni milenyumların akşamdan sabaha tüketilen aşk parodileriyle oyalanırken, geçen yüzyılın aşklarının dokunanı kül eden kıpkızıl narından bir haber olduğumuz gibi. Öyle işte, bazen tasavvuru imkansız bir emek kavrulur gemilerin cehennem dairesinde. Bazen gizlenmiş bir acının çeliğine su verdiği ya da ateşin örs ve çekiç arasında şekillendirdiği hayatlar köpürtür suları uskurlarında. Çünkü cehennemi olmayan gemiler ne kadar süslü olsalar da yürüyemezler. Asrın olayları. Yeni bir milenyuma girerken dünya geçen asrın olaylarını hatırladı. Ben de kendi asrımın ve kendi hayatımın ufak tefek olaylarını. Bu da benim kendi hatıralar galerimden aklıma düşenlerdi işte. Kendi hatıralar galerime dışarıdan biri gibi bakarak baktım. Öylesine. İlk aşkını Kur'an kursunda yaşadı. Alnının üzerine düşen kısa ve düz kesilmiş kâkülleri, kıza yaşından daha büyük bir hava veriyordu. başını örttüğü kırmızı tülbentin uçlarını iliştirilmiş yaldızlı pullar, Hafız Mehmet'in düz ayak evinde pencereleri sızan ışıkta pırıl pırıl parlıyordu. Kızla kaç kez göz göze geldiler. Kur'an dili alfabesini okurken. E-Rabe. İlkokul sıralarındaki yaz tatillerinde 3 yıl hep aynı Kur'an kursunda birlikte oldular. Ama bir kere bile konuşmadılar. O yukarı mahallenin kızıydı çünkü. Onları aynı ortaokulun ahşap binası buluşturdu yıllar sonra ve okul piyesinde sevgilisi oldu. O sıralarda her gece rüyasında onu gelinlikle gördüğünü kimseye söyleyemezdi. Sürmeli, iri siyah gözleri hiç çıkmıyordu aklından. Belgin Doruk'a benzediği için mi onu sevmişti, yoksa ona benzediği için mi Belgin Doruk'a aşıktı bilinmez. Ama yıllar sonra rüyalarındaki gelinlikli kız hayali gerçek oldu. İstanbul'da mütevazi bir salondaydı düğün. O 19 yaşındaydı. Damadı tanımıyordu. İkisini de kutlayıp çarçabuk ayrıldı düğünden. Dışarısı sonbahardı, içerisi de. Şehre Menderes'in geldiği günü dün gibi hatırlıyordu. İstasyon caddesinden meydana doğru tel gibi insan akmıştı konvoyun arkasından. Babası da işlerinde. Babası taparcasına seviyordu Menderes'i. Dünya gözüyle gördüğü için sevinçten ağlıyordu. Dokunup sarılabilmek, tüm isteği buydu. Ama olmadı. Kalabalıktan yanaşamamıştı yanına. Birkaç hafta sonra aynı caddeden bir konvoy daha geçti. İhtilal Menderes'i devirmişti. Meydanda marşlar, şiirler, nutuklar atılacaktı. Olur mu böyle, olur mu? Öğretmeni ilkokul adına onu görevlendirmişti şiir okumak için. Oy Atatürk'üm oy, getir dudaklarını, bir bir alnımıza koy. Kocaman adamlardan sıra gelmedi gerçi. Evden ayrılırken babasına baktı. Nedense yine ağlıyordu, sessizce. Ağustos sıcağı kasıp kıvırıyordu İstanbul'u. En iyi yer Marmara'nın ortasında bir vapurun güvertesiydi. Deniz, sonraki yılları yaşayacak olanlar için çıldırtacak kadar berrak ve lacivertti. Lakin çocuk o anda denizle ilgilenecek durumda değildi. Vapur, Heybeliada iskelesine yanaştı. Heyecandan çıldırmak üzereydi. İskelenin yanındaki okul bahçesinin parmaklıklarına sınavın sonuçları asılmıştı çünkü. Babası taradı önce listeyi. Baştan aşağı. Yoktu. Sonra bir de o baktı. 72. sırada ismini gördü. Babasına sarıldı. Çok sevindiler. Dönüş vapuruna binerlerken okulun eski mezunlarından biri yanaştı yanlarına. "Bak oğlum," dedi. "Asla sıradan biri olma bu hayatta. Asla. Ne bu okulda ne de sonrasında." Sonra saçlarını okşayıp uzaklaştı. Bir daha da hiç görünmedi. Dönüş vapurunda Deniz tuttu. Güverteye zor yetişti. Taşralı bir çocuğun denizci olması zor olacaktı anlaşılan. Diploma töreninde bütün arkadaşlarıyla birlikte geriye dönüp arka taraftan sessizce geçmeye çalışan İsmet Paşa'yı selamladılar. Bir akşam önce de ada yolunda yürürken Paşa'nın yürüyüş timiyle karşılaşmışlardı. İşe bakın ki o sırada İnönü'nün sesini taklit ediyordu. O anda Paşa'ya böyle yakalanmış olmaktan utandı. O ise selam verip geçti. Ertesi günkü diploma töreninde öğrenciler Paşa'ya selamlarken Başbakan Yardımcısı Demirel elindeki şapkasıyla oynayıp bulutları seyrediyordu. Paris Büyükelçisi Hasan Esat Işık, Fransa'yı ziyaret eden Savarona'nın güvertesinde sık sık ayak parmakları üzerinde yükselerek heyecanlı bir konuşma yaptı. "Fransa'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Milli değerlerinizden kopmayın ama bazı şeyleri de unutmayın. Fransızlar bir sabah bir de akşam tıraş olurlar. Biri karıları, biri de sevgilileri için." Paris Büyükelçisi'ne teşekkür çiçeğini o verdi. Tren Sirkeci Garı'ndan kalkarken boğucu bir akşam sıcağı esiramıştı İstanbul'u. Pencerelerden gara baktı. Dikkati çekmemek için kimse uğurlamaya gelmemişti. Kaçaklık ve mecburi sürgün yıllarının ilk anlarıydı. Gözleri gardaki kalabalığın içinde günlerdir onu ve arkadaşlarını adım adım her yerde izleyen esrarengiz adamı aradı. O istihbarat ajanı yoktu, atlatmıştı işte. Kompartmana semaver kuran Almancıların arasında oturdu. "Çay içer misin delikanlı?" "Sonra," dedi. Heyecanını gizlemeye çalıştı. Pasaport polisi biraz sonra içeri girdi. Pasaportunu eline alıp incelemeye başladı. Saatler kadar uzun süren saniyeler ve çıkış damgasını bastı. İyi yolculuklar. Hep bu anı beklemişti. O damganın basıldığı anda içinden "Yaşasın hürriyet!" diye bağırmayı kurmuştu kafasında. Cezaevleri, takipler hepsi geride kalmıştı işte. Ama öyle olmadı. Boğazına yumruk gibi bir sancı oturdu. Pencereye çıktı, babasının ölümünden sonra İstanbul'da yapayalnız kalan annesini düşündü. Tren hareket etti. İstanbul çok gerilerde kaldı. Çok. İki vagon arasındaki gürültülü bölüme geçti. Kendini tutamadı. Uzun boylu Alman, üniversite kampüsündeki iş bulma kurumundan çağırdığı gençlere talimatlar yağdırıyordu. Profesyonel taşıyıcılara en az 200 mark ödemek zorundaydı. Oysa 100 marka 4 kişiyle iş halledilecekti. Zaten fazla eşya da yoktu. Buzdolabını sırtına yüklediler. Denge çok önemliydi. 5 katı bacakları titremeden çıkarmalıydı. 5. kattaki dairenin kapısını indirirken kapıya çarptı. Hem kapı hem de buzdolabı zedelendi. Uzun boylu Alman fena halde sinirlendi. Esip savurdu. 20 markı da kesti. O gece yattığı yeri beğendi. Uykuya dalarken nedense adayı, ada vapurunu, İsmet Paşa'yı, Hasan Esat'ı düşündü. Bir de bayramlık iskapinlerini. Bir bayram arifesinde sobada yanıp kül olan iskapinlerini. Hiç giyemediği ve bir ömür boyu özleminin peşini bırakmadığı iskapinlerini. Koca bir yüzyıl biterken, koca bir bin yıl biterken, asra ve milenyuma damgasını vuran büyük olaylar hatırlanıyor hep. Ya ufak tefek, küçük, küçücük olaylar? Bir insan asrının ya da ömür macerasının kaderine damgasını vuran asıl onlar değil mi? Benim kendi aslımın olaylarından öylesine aklıma takılanlar bunlardı işte. Küsuratiyle birlikte benim yarım aslımın yolculuğu tam da 50 yıl önce yeni yılın ilk günlerinde başlamıştı. Öylesine hatırladım yarım aslımın ufak tefek ve önemsiz olaylarını. Öylesine. İkinci ayrımın sonu sayfa 49.